Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Essentials of Assessment Report Writing, W.
Joel Schneider, Elizabeth O. Lichtenberger, Nancy Mather ve Nadine L.
Kaufman'ın katkılarıyla hazırlanmış, psikolojik ve eğitsel değerlendirme raporlarının nasıl kurulacağını ele alan uygulama odaklı bir rehberdir. Kitabın ikinci baskısı, DSM-5'teki güncellemeleri ve WISC ve WIS-IRF, WJ-IRF, KTA-3 ile KCK gibi güncel ölçme araçlarını dikkate alır. Temel amacı, test puanlarını art arda sıralayan teknik metinler yerine kişinin durumunu bütün olarak açıklayan, okuyucunun sonraki adımını belirlemesine yardım eden raporlar yazmaktır. Bu yönüyle okul psikologları, klinik psikologlar ve psikoeğitsel değerlendirme yapan uzmanlar için tasarlanmıştır. Eser yalnızca hangi bölümlerin rapora konulacağını anlatmaz. Bulguları nasıl birleştirmek, yorum sırasında hangi karar noktalarında dikkatli olmak, dili ebeveynler ve diğer uzmanlar için nasıl anlaşılır kılmak gerektiğini de ele alır. Açıklamalı örnek raporlar ve bölüm sonu soruları ilkelerin gündelik mesleki yazıya aktarılmasını destekler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak test puanlarından kişi merkezli bir açıklamaya geçmek kitabın ana savı. Değerlendirme raporunun testlerin tek tek özetlendiği bir belge olmaması gerektiğidir. Bir çocuğun ya da yetişkinin bilişsel, akademik veya klinik değerlendirmesinde elde edilen puanlar ancak başvuru sorusuyla, gelişimsel öyküyle, gözlemlerle ve kişinin günlük işlevselliğiyle ilişkilendirildiğinde anlam kazanır. Bu nedenle rapor yazarı her alt test için ayrı yorum üretmek yerine verilerin birlikte neyi gösterdiğini açıklamalıdır. Örneğin belirgin bir performans farkı tek başına bir güçlük ya da tanı kanıtı değildir. Farkın tutarlı olup olmadığı, başka verilerle desteklenip desteklenmediği ve öğrenme, çalışma ya da uyum alanlarında ne gibi sonuçları bulunduğu değerlendirilmelidir. Kişi merkezli yaklaşım, okuyucuyu sayıların ayrıntısında kaybetmeden güçlü yönleri, ihtiyaçları ve koşulları dengeli biçimde görünür kılar. Bu yaklaşım Türkiye'deki okul rehberlik süreçleri açısından da önemlidir. Ailelerin ve öğretmenlerin asıl ihtiyacı teknik puanların listesi değil, öğrencinin eğitim ortamında neye ihtiyaç duyduğunu anlaşılır biçimde öğrenmektir. Kitap, raporu ölçme sonuçlarının dökümü olmaktan çıkarıp, karar vermeyi destekleyen bütüncül bir mesleki iletişim aracı olarak konumlandırır. İkinci olarak, yorumlama sürecindeki kritik kararları gerekçelendirmek, psikolojik değerlendirme, otomatik biçimde puan üretip sonuç yazmaktan ibaret değildir. Kitap, yorumlama boyunca uzmanların çeşitli kritik kararlarla karşılaştığını vurgular. Hangi bulgunun başvuru sorusu için merkezi olduğu, hangi sonuçların ihtiyatla ele alınması gerektiği, farklı bilgi kaynakları arasında görünen uyumsuzluğun nasıl açıklanacağı ve hangi yorumların yeterli kanıt taşıdığı raporun kalitesini doğrudan etkiler. Bu çerçeve, puanlar arasındaki her farkı aşırı yorumlama eğilimine karşı bir denge sağlar. Bir ölçekte düşük ya da yüksek sonuç görülmesi, o sonucun kişiye ait sabit bir özellik olduğunu kendiliğinden göstermez. Test koşulları, davranışsal gözlemler, dil ve eğitim geçmişi, duygusal durum, geçerlilik göstergeleri ve diğer değerlendirme kaynakları hesaba katılmalıdır. Kitabın yaklaşımı, rapor yazarını kesinlik izlenimi veren, fakat temeli zayıf ifadelerden uzaklaştırır. Bunun yerine, verinin neyi desteklediğiyle neyi desteklemediğini ayırt eden bir muhakeme önerir. Böylece rapor, tanısal sınıflandırma ya da eğitimsel kararlar için daha güvenilir bir dayanak haline gelir. Bu dikkat, özellikle raporun özel eğitim düzenlemeleri, müdahale planı veya klinik yönlendirme gibi önemli sonuçları etkileyebileceği durumlarda belirleyicidir. Üçüncü olarak, okuyucuya göre değişen açık ve hedefli rapor dili, aynı değerlendirme raporu, ebeveynler, danışanlar, öğretmenler, hekimler ve diğer ruh sağlığı uzmanları tarafından okunabilir. Bu okuyucuların teknik bilgi düzeyi ve rapordan beklediği yarar aynı değildir. Kitap, bu nedenle raporun hedef kitlesine göre uyarlanmasını temel bir yazım ilkesi olarak ele alır. Teknik kavramlar gerektiğinde kullanılmalı, ancak bunlar açıklanmadan metni kaplayan bir jargon haline gelmemelidir. Okunabilirlik, bilimsel titizlikten vazgeçmek anlamına gelmez. Tersine, karmaşık veriyi doğru, ölçülü ve anlaşılır biçimde aktarmak uzmanlığın parçasıdır. Etkili bir rapor, başvuru sorusuna erken aşamada yön verir, en önemli bulguları belirginleştirir ve ayrıntıları ana mesajı gölgelemeyecek biçimde düzenler. Bu yaklaşım özellikle ailelerle yürütülen geri bildirim görüşmelerinde raporun işlevini artırır. Aile, çocuğun hangi testte hangi puanı aldığını ezberlemek yerine bulguların öğrenme, davranış ve destek gereksinimleri açısından ne anlama geldiğini kavrayabilir.
Kitap ayrıca anlaşılır, dilin etik boyutuna da dolaylı olarak dikkat çeker.
Rapor hakkında yazılan kişiye yabancılaştırıcı, damgalayıcı veya belirsiz ifadeler yerine kanıta dayalı ve saygılı bir anlatım kullanılmalıdır. Böylece belge yalnızca uzmanlar arasında dolaşan teknik bir dosya olmaktan çıkar. Dördüncü olarak, başvuru sorusuna bağlı uygulanabilir öneriler üretmek. Değerlendirme raporunun sonundaki öneriler bölümü önceki bulgulardan kopuk, standartlaştırılmış bir kontrol listesi olmamalıdır. Kitabın öne çıkardığı yaklaşımda öneriler, değerlendirmeye neden ihtiyaç duyulduğu sorusuna geri dönmeli ve raporda açıklanan güçlü yönler ile güçlüklerden mantıksal olarak türemelidir. Örneğin okul başarısı nedeniyle yapılan bir değerlendirmede, önerinin öğrencinin belirlenen öğrenme ihtiyaçlarıyla, sınıf içi düzenlemelerle veya uygun müdahale alanlarıyla bağ kurması beklenir. Genel geçer ve uygulanması belirsiz tavsiyeler, raporu karar vericiler için daha az yararlı hale getirir. Uygulanabilirlik burada yalnızca önerinin doğru görünmesi değildir. Önerinin kim tarafından, hangi bağlamda ve hangi amaçla kullanılabileceğinin anlaşılması gerekir. Elbette bir rapor, okulun, ailenin ya da kliniğin bütün imkanlarını tek başına değiştiremez. Ancak önceliklendirilmiş ve bulguya dayalı yönlendirmeler, mevcut kaynakların daha bilinçli kullanılmasına yardım eder. Türkiye'de okullar, rehberlik servisleri ve aileler arasında eşgüdüm gerektiren durumlarda bu açıklık özellikle değerlidir. Kitap, öneriyi raporun zorunlu ama ikincil bir eki saymaz. Önerileri, değerlendirme verisini müdahale ve izlem kararına bağlayan temel halka olarak görür. Böylece rapor, kişinin ihtiyaçlarını tanımlamakla kalmaz, bu ihtiyaçlara yanıt verme yönünde somut bir çerçeve sunar. Son olarak, güncel araçlar ve açıklamalı örneklerle rapor yazımını geliştirmek eserin ikinci baskısı. Güncel tanı çerçeveleri ve yaygın kullanılan değerlendirme araçlarındaki değişimleri rapor yazımı bağlamında ele alır. DSM-5 güncellemeleri ile WISC-VU, WISC-IV, WJB, KTA-TOEIC ve CASE-2 gibi araçların anılması, kitabın yalnızca soyut yazım önerileri vermediğini gösterir. Ancak eserin odağı, bu testlerin uygulama kılavuzu olmak değildir. Asıl mesele, elde edilen sonuçların sorumlu ve yararlı biçimde rapora dönüştürülmesidir. Bu ayrım önemlidir, çünkü değerlendirme uzmanı test bilgisine sahip olsa bile, verileri düzenli bir klinik ya da eğitsel anlatıya dönüştürmekte zorlanabilir. Açıklamalı vaka raporları bu boşluğu kapatmaya yöneliktir. Oker, etkili rapor tarzlarının, yorumların ve analizlerin nasıl görünebileceğine dair somut modellerle karşılaşır. Bu modeller kopyalanacak hazır şablonlar olarak değil, yazım tercihlerini değerlendirmeye yarayan örnekler olarak işlev görür. Bölüm sonu soruları da pasif okumayı sınayıcı bir öğrenme sürecine çevirir. Kitabın pratik değeri buradadır. Yoğun çalışan uzman hem temel ilkeleri hızlıca gözden geçirebilir hem de kendi raporlarında gereksiz test betimlemelerini, zayıf geçişleri veya belirsiz önerileri fark edebilir. Güncel araç bilgisiyle yazım muhakemesini bir araya getirmesi eseri mesleki gelişim kaynağı haline getirir. Sonuç olarak
Essentials of Assessment Report Writing, özellikle psikolojik.
Nöropsikolojik ya da psikoiçsel değerlendirme sonrasında rapor yazan veya bu becerisini geliştirmek isteyen uzmanlar için uygundur. Okul psikologları, klinik psikologlar, psikolojik danışmanlık ve özel eğitim alanında değerlendirme yapan profesyoneller kitaptan doğrudan yarar sağlayabilir. Lisansüstü düzeyde değerlendirme eğitimi alan okurlar için de test sonuçlarını yorumlama ile raporlaştırma arasındaki farkı görünür kılan bir kaynak niteliğindedir. Kitabın pratik yararı, raporun yapısını daha düzenli kurmaya, başvuru sorusunu merkezde tutmaya ve önerileri bulgularla ilişkilendirmeye yardım etmesidir. Entelektüel katkısı ise değerlendirme raporunu nötr bir veri aktarımı olarak değil, sonuçları kişiye ve bağlama göre anlamlandıran bir muhakeme ürünü olarak ele almasıdır. Benzer kaynakların bir bölümü testlerin teknik özelliklerine veya tanı ölçütlerine yoğunlaşırken, bu eser raporu okuyanın deneyimine ve raporun gerçek hayattaki kararları nasıl etkilediğine odaklanır. Okuyunabilirlik ile bilimsel dikkat arasında kurulması gereken dengeyi sürekli vurgulaması da ayırt edici yönüdür. Güncel araçlara ve DSM-5 bağlamına yer vermesi, ikinci baskının çağdaş uygulamayla bağını güçlendirir.
Açıklamalı örnek raporlar, ilkelerin yazılı metinde nasıl karşılık bulduğunu göstermesi bakımından ayrıca değerlidir. Sonuç olarak eser, daha uzun raporlar yazmayı değil, daha seçici, anlaşılır, kanıtla uyumlu ve eyleme dönük raporlar hazırlamayı hedefleyenler için güçlü bir başvuru kitabıdır. Destek olmak isterseniz, Joel Schneider kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.